Türk İdare Tarihi Blok 7. Ancak bu tarihten sonra neredeyse 200 yıl bu coğrafyada neler olduğu ve ilk Türk İslam devletlerine kuruculuk edecek halkların tam olarak nasıl bir geçmişe sahip oldukları hakkında bilgilerimiz neredeyse yok gibidir. Bu ise pek çok tarih varsayımına neden olmuştur. O kadar ki sadece Karahanlı Devleti'nin kuruluşuna yönelik 7 ayrı bakış açısı ortaya konmuştur. Bahsedilen süreçle ilgili özellikle şu kitaplara bakılabilir. Necef, E. 2005, Karahanlılar. İstanbul, Selahattin Bey Yayın Evi. Genç, R. 2002, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Ankara. TTK Yayın Evi Divitçioğlu, S. 1992, Nasıl Bir Tarih? Köktürkler, Karahanlılar, İstanbul. Bağlam Yayın Evi. Karahanlı şeceresinde göze çarpan ilk isim Bilge Kül Kadırır Han'dır. Kendisi hakkında kesin bilgilerimiz bulunmamakla beraber devletin bu dönemde Samani Devleti'nin baskısı altında olduğu anlaşılıyor. Öyle ki oğulları Bazir Arslan ve Oğulcak zamanında bu baskı tam anlamıyla işgale dönüşmüş. Taraz şehri Samaniler tarafından ele geçirilirken Oğulcak'ın hatunu da dahil olmak üzere binlerce Türk esir edilmiş ve kentteki tapınak camiye çevrilmişti. 893. Bu arada Samani hanedanı içinde yaşanan çekişme sonucunda Karahanlılara sığınan bir Samani emiri, Müslümanlığın Karahanlı yöneticiler arasında yaygınlaşmasına ve en sonunda Oğulcak'ın yeğeni Satuk Buğra tarafından kabul edilmesine sebep olmuştu. Böylece Satuk ismine Abdülkerim'i ekletmişti. Satuk Buğra, bir sonraki aşamada amcasını tahttan indirmesiyle Karahanlı Devleti'nin batı kanadında İslamiyet'in resmen kabul edilmesini sağlamıştı. 900-910. Bu tarihten itibaren tahta geçen tüm Karahanlı hükümdarları bir Müslüman ad veya lakap kullanmışlardır. Muhammed, Yusuf, Hasan, Cebrail gibi, hatta daha halifelik müessesesiyle iletişime geçmeden de ilk Türk İslam devletlerinde yönetim yapısı Talas Savaşı. Müthiş Abbasi, Karlok ordusunun Çinlileri yendiği ve bunun sonucunda Orta Asya kapılarının İslamiyet'e açıldığı savaş. 751. Yumuşak G. Samaniler. Kökenleri tartışmalı. İran veya Türk. 874-1005 tarihlerinde hüküm sürmüş. İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını sağlamış. Kadim İran yönetim geleneklerine sahip çıkmış hanedan. Nim koruyucu anlamlarına gelen Şihabü'de Devle, Zahir-i Devla gibi ilkabları isimlerinin önüne iliştirmeye başlamışlardı. İslamiyet'e geçen Batı Karahanlılar, yüzyılın sonuna doğru Semerkant ve Samani başkenti Buhara'yı ele geçirip devletin sınırlarını batıya taşırken, bir yandan Türkler arasında Müslümanlığın yayılmasına çalışmış cihat, diğer tarafta Sünni İslam'a ters inanç ve hiziplerle mücadeleye girişmişti. Binli yıllarında başında Abbasi halifesi ile kurulan temaslar ve ittifaklar söz konusu mücadelenin semeresiydi. Basılan paralarda artık halifenin adı geçer. Mavla Amir al-Muminin komşu boylarla giriştikleri mücadeleler coğrafyanın yazgısını belirlemiştir. Örneğin Oğuzları Ceyhun'un diğer tarafına sürmeleri, Selçuklu Devleti'nin İran'da kurulması ve kökleşmesine yol açacaktı. Karahanlıların batı ve doğu kanatları, daha önceki Türk devletlerinde gördüğümüz üzere yönetimsel bir ayrılıktı. Hakimiyet, doğudaki han tarafından kullanılmakta, batı ise İlik Hakan'dan aldığı yetkiyle politika geliştirmekteydi. Söz konusu denge 1020'lerden itibaren bozuldu. Türklerin yeni coğrafyasında Çin'in yerini aşağıda göreceğimiz diğer Türk devletleri Gazneliler ve Selçuklular alacaktı. Karahanlı iç çekişmesinin böylece komşu boy ve devletlere sıçraması kaçınılmaz sonu getirmiş ve devlet kesin şekilde 1041 yılında ikiye ayrılmıştı. İslamiyet'in kabulü, Karahanlı Devlet Teşkilatı'nda ne gibi değişikliklere yol açmıştır? Batı Karahanlılar Devleti olarak adlandırılan oluşumun altın çağı, aynı zamanda ilk hükümdarlar olarak kabul edilen Tamgaç Buğra'an dönemidir. İbrahim adını kullanmış olan Han, her bakımdan ideal hükümdar portresi çizmiştir. Ülkenin asayişini sağlamış, ekonomisine istikrar kazandırmış, halkın refah ve huzurunu her zaman gözetmişti. Ulemaya hak ettiği değeri göstermiş, onların irfanından istifade etmeye çalışmıştı. İslam fukahasını meclisinden eksik etmemiş, yaptığı her işin adil olması için azami gayret sergilemişti. Başkent Özkent başta olmak üzere Semerkant ve Buhara'da hastaneler, külliyeler ve medreseler yaptırmıştı. Kayıtlara bakılacak olursa ilk çağlardan itibaren kaleme alınan siyasetnamelerde betimlenen hükümdar tipinin hayat bulmuş haliydi. Yine de ne kendisi ne de Haleşeri Selçuklu gücüne karşı koyabilecek kabiliyetteydi. Selçuklu Sultanı Melikşah, 1091'de Batı Karahanlıları denetlemek için bir yetkili tayin ederken, yüzyılın sonunda Semerkant'a çıkan ayaklanmayı bastıran Harezmşahlılar aynı zamanda devleti de tarih sahnesinden silmişlerdi. 1212 Doğu Karahanlıları ise bir yandan Çin, diğer yandan Kanklı ve Karluk gibi Türk boylarına karşı yürüttüğü mücadelelerde yetersiz kalmışlardı. Öyle ki hükümdarları artık han unvanını terk ederek daha alt bir idareci payesi olan ilgi kullanmaya başlamıştı. En nihayetinde Moğol gücü Karahitaylar karşısında aldıkları ağır yenilgi üzerine başkent Balasagun'u kaybederek yıkılmışlardı. 1205 Karahanlı yönteminin yapı taşları Kutluk Çağı'ndan Köne Han'a Bozkır devletlerinde hükümdarın en ayırt edici özelliği ilahi boyutuydu. Kendisi çağdaşları gibi yarı tanrı veya aziz mertebesinde değildi ama mevcudiyetinin biricik nedeni Göktengri tarafından kutsanmış olmasıydı. Oysa coğrafya değişikliği ve yukarıda bahsedilen karanlık dönem sonrasında karşımıza da farklı bir hükümdar tipi çıkmıştır. Bozkır Kağan'ı gibi Karahan Han'ı da kutsal bir dava peşindedir. Allah adına savaşlar verir, cihat yapar ve yoksulları korur. Ancak alan araştırmacı 28 Türk İdare Tarihi, yumuşak G yumuşak G bir Harezmşahlılar Devleti. 1077-1231 yıllarında İran ve Batı Türkistan coğrafyasını kontrol altında tutmuş Türk Devleti. Larının da dikkat çektiği üzere vurgu, kuttan adalet ve doğruluk anlamlarına gelen köneye kaymıştır. Orhon yazıtlarından anlaşıldığı kadarıyla eski Türklere tamamen yabancı olan köne kelimesi, Karahan Sultanına armağan edilen Yusuf Has Hacib'in büyük eseri Kutad Gubilik de baş köşededir. Bugün doğdu hükümdar dediğin doğrudan doğruya kanundur ve 355 dönüşüm pek çok faktörün bileşkesi olarak ortaya çıkmıştır. Bozkır hayatının terk edilmeye başlanması ve kentli kültürün baskınlık kazanması, yönetilenlerin eskisi gibi boy bodun yapılanmasına sahip toplumlardan değil, icabında köleci üretim biçimine sahip toplumlardan oluşması ve konumuz açısından asıl önemlisi, Hint ve İran'da olduğu üzere köklü bir yönetim geleneğine sahip olmaları bunların ne en önemlileriydi. Türkler, yeni coğrafyada yöneten yönetilen ayrımının daha da keskinleştiğini görmüşlerdi. Toplumlar Orta Asya'da olduğu gibi dinamik etken bir konumda değil daha pasif edilgen bir durumdaydı. Kutad Gubili, söz konusu durumu tüm yalınlığıyla gözler önüne serer. Budun koy sanı ol beyi koçısı bağırsak gerek koyka koy kütçisi yani. Budunu koyun san, beyi de çobanı merhamet gerek koyuna. Koyun güdeni B 1412 hükümdar aynaları olarak tanımlanan nasihatname siyasetname türü öğüt kitapları ne? Söz konusu coğrafyada büyük bir popülaritesi vardı ve en önemli tarafı mevcut siyasi tanımlamaları sadece hükümdar üzerinden yapmaktaydı. İnalcık'ın da belirttiği üzere, eski Hint-İran nasihatname ve siyasetnamelerinde devlet, hükümdarı ne kuvvet ve kudretinden, otoritesinden başka bir şey değildir. Otorite ise ancak adalet yoluyla kurulabilirdi. Halkın memnuniyetsizliği veya fakirliği, adalet duygusunu aşındırıp halkı isyana teşvik edebilecek koşullardı. Hana düşen, bunlardan mümkün olduğunca kaçınması, halkını hoşnut etmesi, kısaca yukarıda belirttiğim Samgaç Buğra'an gibi olmasıydı. Ey hakim! Memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın. Kanun ile ülke genişler ve dünya düzene girer, zulüm ile ülke eksilir ve dünya bozulur. B. 2033-2035 asırlardan beri monarşik idarelere tanıklık eden coğrafyada benzer bir siyasi kültür gelişmiş ve bunun sonucu olarak politik reçeteler kişiselleştirilmiştir. Siyaset risalelerinde hükümdarların basışlarına ağırlıkla yer ayrılması, bahsettiğimiz kültürün tipik yansımasıdır. Kutad Gubili, ideal hükümdarını şu şekilde çizer. Bey tok gözlü, haya sahibi ve yumuşak tabiatlı olmalı. B. 2000. Beyin dili dürüst ve kalbi doğru olmalı. B. 2010. Beye cömertlik ve alçak gönüllülük lazımdır. B. 2049. İnalcık. 2000. Hükümdar ile halk arasında kurulan dolaysız bağlantı, mevcut siyaset risalelerinde işlenen ve özellikle Osmanlılar tarafından daha geliştirilecek olan adalet dairesine işaret etmekteydi. Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır. Askerini beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerekir. Halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. B. 2057-2059 Kağan ile Han arasındaki süreçte yaşanan kopuş sadece ideolojik düzlemde kalmamış şey, hükümdarlık sembollerine de aleni şekilde yansımıştı. Örneğin hükümdar 2. Ünite ilk Türk İslam devletlerinde yönetim yapısı 29 Yusuf Has Hacib 1017-1077 Balasagunlu Yusuf olarak da anılan Türk dilinin yüz akı, aynı zamanda dönem siyaset anlayışını gözler önüne seren Kutad Gubili Kutlu Kılan Bilgi isimli eserin yazarı, Karahanlı devlet adamı, isimlerinin Arapçalaşmasının yanı sıra An ve İlik gibi Orta Asya hükümdar unvanlarına Emir ve Sultan gibi İran İslam dünyasında kullanılan sanlar eklenmiştir. Karahanlılardan itibaren yöneticiler hükümranlıklarını İslam dünyasında olduğu gibi adlarına hutbe okutup para sikke bastırarak ilan etmeye başlamışlardı. Yaşanan kültürel dönüşüm tu konusunda da kendisini göstermiş ve tuğlar devletin bağımsızlığının simgesi olan sancak bayrak formuna çevrilmiştir. Benzer şekilde hilat bağımsızlığı simgeleyen önemli bir hükümdar giysisiydi ve halifelerin daha Karahanlılar devrinden itibaren Türk sultanlara bir takım meşruiyet sembolü ile beraber bu elbiseyi de göndermişlerdi. Kutad Gubilik'te de belirtildiği üzere söz konusu semboller üzerinden hükümdar makamını yüceltmekteydi. Unvan, mühür, ak koşum verdi. Çok itibar gösterdi. O, ikbalin son derecesine ulaştı. B. 1766 Kutad Gubilik'in hükümdarı ile Orta Asya Tağanı arasındaki ayrımları belirtiniz. Hatun hükümdar eşlerine eski Türklerde olduğu gibi hatun katun denmekteydi. Buna ek olarak hanedana mensup kadınlara oblago, şefkatli, nahif ve terken gibi başka kelimeler upayeler de verilmişti. Eski Türklerde Kağanların yabancı eşleri için kullanılan konçuy kelimesine bu devirlerde de rastlanmaktadır. Diğer yanda hatunun devlet teşkilatında ve saray hayatındaki yeri konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır. Örneğin Kutadgu birlikte hatuna değil ancak kadınlar hakkında azami temkinli olunması gerektiği yönünde nasihatlerde bulunulmuş. Buradan da araştırmacılar eskiye nazaran hatunun konumunun düştüğü sonucuna ulaşmışlardır. Saray teşkilatı Karahanlılarla beraber hanın işlerini görmek üzere görev tanımı yapılmış kalabalık bir görevliler grubu ile karşılaşmaktayız. Söz konusu maiyetin başında hacı unvanlı ve hükümdarın bir numaralı danışmanını görüyoruz. Sarayın dışarı ile bağlantısını kuran hacip, sarayın tüm teşrifat ve protokol işlerinden sorumlu tutulmuştu. Bu bakımdan hükümdarın her adımını takip eder, devlet görevlileri ve yabancı yöneticilerle olan tüm bağlantılarını kurardı. Hacibin en büyük dayanağı saray personelinin idaresiyle görevli kapıcıbaşıydı. Personelin seçilmesi, hakana arzı ve saray içinde hükümdarın korunmasından sorumlu kılınmıştı. Emir-i Candar ise hanın saray dışındaki güvenliğinden mükellefti. Güvenlikle ilgili tüm teçhizat silahlara, tuğ ve sancakların muhafazası ise alemdara bırakılmıştı. Başta hükümdar olmak üzere saray halkının giyimi kuşamından camedar, mutfak işlerinden aşçıbaşı, ilaç da dahil olmak üzere tüm içeceklerden idişçibaşı, içkicibaşı ve saray hayvanlarından ilbaşı, seyisbaşı sorumluydu. Merkez teşkilatı hayatı sarayda geçen devlet görevlilerinin bir numarası yoruş yani vezirdir. Kutadgu birlikten anladığımıza göre tuğ, nevbet, zırh, hilat, at ve mühür, makama tayinle vezirlere sunulan hediyelerdi. Vezirler için adeta hana mahsus bir takım vasıflar aralanırken, kendisinden orduyu hazır, hazineyi bol, ülke sınırlarını geniş ve halkı esen kılma gibi görevler belirlenmişti. Kendisi, devlet görevlilerinin toplandığı ve önemli konularda hana danışmanlık yapılan büyük divanın en önemli üyesiyken, os işlerinde benzer alt divanlar oluşturmuştu. Örneğin devlet harcamalarından sorumlu ve başında alçının hazinedar bulunduğu os böyle bir alt kuruldu. Tamıbacı Mühürdar yönetiminde bitikçi unvanlı katiplerin devletin tüm yazışmalarını 30 Türk idare tarihi, yumuşak G yumuşak G 2 yürüttükleri os, yine yoruşun yükünü paylaşan bir diğer alt divandı. Hakkında çok fazla bilgimiz olmayan ancak askeri personelin maaş dahil tüm kayıtlarından sorumlu albiti unvanlı devlet memurunun başında bulunduğu os bir diğer divandı. Adalet işlerinin doğrudan divan-i mezalim adı verilen ve hanın başta bulunduğu üst düzey devlet adamlarınca görüldüğü söylense de söz konusu sürecin esas olarak İslam fıkhında yetkin kadılara tahvil edildiği bilinmektedir. Taşra teşkilatı Karahan devletinin bozkır devletlerinde olduğu gibi iki kanat üzerinden teşkilatlandığı yukarıda belirtilmişti. 1041 yılına kadar batı, doğu kanadına bağlı kalmış büyük handan gelen emirlere uymuştur. Batı kanadının en üst yöneticisi ilik unvanını kullanmıştı. Her iki kanatta vilayetlere bölünmüş ve başlarına hanedan mensupları tayin edilmişti. Vilayet yöneticilerine mali anlamda yardımcı olmak üzere doğuda ımga batıda amil adı verilen memurlar tayin olunurken adalet işleri kadılara tahvil edilmişti. Tüccar ve esnafın işlerini kontrol eden muhtesip ve asayişten sorumlu kale komutanı taşranın öne çıkan yüzleriydi. Başkentle taşra arasındaki haberleşmeden Eşkinci isimli atlı postacılar sorumluydu. Türk idare tarihi 7 nolu bloğun sonu.